Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hatırlayacağınız üzere geçen programımızda tarikatlarda eğitim usulleri konusuna değinmiş, nefsani tarikatlar konusuna girmiş ve oradan Etvar-ı Seba, nefsin yedi mertebesi konusunu işlemiştik. İnşallah bugün de ruhani tarikatlar ve eğitim usullerinden devam etmiş olacağız. Sizlerden gelen sorulara da vaktimiz kalırsa inşallah cevaplar aramaya çalışacağız. Bu vesileyle dervisingunlugu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam inşallah bugün ruhani tarikatlar ve eğitim usulleri konusundan devam etmiş olacağız. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyicilerimizi saygıyla selamlarız. Efendim geçen programımızda tasavvufi eğitim usullerinden bahsediyorduk. Temelde iki farklı tasavvufi eğitim yolu olduğunu söyledik. Birincisi nefsani tarikatların tasavvufi eğitim yolu. Yani ne demek nefsani tarikat? Biz insanı eğitirken önce nefsini terbiye etmekle işe başlayalım, sonra ruhunu saflaştıralım diyenlerdi. Geçen hafta bundan bahsettik. Bu hafta sırada ruhani tarikatlara geldik. Ruhani tarikat demek, önce müridin ruhunu saflaştıralım, sonra nefsini terbiye edelim diyen tarikatlar. Bunların başında da tabii ki Nakşibendilik geliyor. Kısmen Şazeliye tarikatı ve Çiştiye tarikatında da benzer usuller olmakla birlikte, ruhani tarikat deyince akla gelen öncelikle Nakşibendilik.
Ruhani tarikatlardan hocam Nakşibendilik ve bunların eğitim usullerini isterseniz kısaca değinmiş olalım.
Evet. Şimdi nefsani tarikatlarda yani Kadiriye, Halvetiye, Yeseviye ve bu Halveti kolları gibi diğer tarikatlarda bunlar önce nefsi terbiye etmekle işe başlayalım dedikleri için nefsi kırmak, nefsi ezmekle başlarlar. Yani çok zikir vardır. Efendim az yemek vardır, az uyumak vardır, halvet vardır. Yani 40 gün müridin işte ibadete yoğunlaşması, inziva çekilmesi gibi bir kısım usuller vardır nefsani tarikatlarda. Ruhani tarikat dediğimiz Nakşibendilik'te ise önce ruhu biz güçlendirelim. Ruh güçlenince, saflaşınca ve güçlenince zaten nefsi yener, maksat hasıl olur diyen tarikatlar olduğu için nefsi fazla ezmezler. Nakşibendilik'te nefsi fazla ezme usulü yoktur. Mesela diğer tarikatlarda halvet vardır. 40 gün az yersin, az uyursun, çok ibadete yoğunlaşırsın. Nakşibendilik'te 40 günlük halvet yoktur. 10 gün itikaf vardır. O sünnet zaten bütün Müslümanlar için. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilmek o var. Sünnet. Onun dışında 40 günlük halvetler Nakşibendilik'te yoktur. Halvet der encümen. Toplum içindeyken Allah ile yalnız ol demişler. Bedenen toplum içinde ol. Çalış, kazan, üret. Ama kalben Allah ile yalnız ol demişler Nakşibendilik'te. Keza diğer tarikatlarda riyazat dediğimiz böyle işte bir dilim ekmek, 3-5 tane zeytinle iftarı, sahuru geçiştirmek ve çok az yemek belli bir süre. Her zaman değil, belli bir süre. Bu şekilde nefsi kırmak, nefsi terbiye etmek usulü vardır bazı tarikatlarda. Nakşibendilik'te ise bu şekilde çok az yemek yoktur. Ha, az yemek makbul bir şeydir. Bütün Müslümanlar için, bütün tasavvuf kültürü içinde bu vardır. Mideyi doldurmak, şişirmek anlamında değil. Az yemek makbuldür ama böyle 40 gün, işte bir ay, iki ay neyse çok az yiyerek nefsi terbiye etme usulü Nakşibendilik'te benimsenmemiştir. Hatta bir menkıbe var. Bahattin Nakşibend Hazretlerine bir müridi geliyor. Efendim diyor, bana bir riyazat tavsiye etseniz, perhiz tavsiye etseniz de onu uygulasam. Bahattin Nakşibend Hazretleri diyor ki, Buhara'nın falan mahallesinde bir lokanta var. Git diyor, güzelce karnını doyur. Yanında şerbetçi dükkanı var. Şerbetini de iç. Bizim yolumuzda böyle aşırı perhiz yoktur diyor. Yine rivayetlere göre Bahattin Nakşibend Hazretleri bir yemeğe, bir ziyafete çağrılınca yemeğin ardından tatlı veya meyve gelmezse bu yemek kuyruksuz oldu dermiş. Bu yemeğin kuyruğu yok. Tatlı nerede? Meyve nerede? Anlamında. Yani bunlardan anlıyoruz ki Nakşibendilik'te böyle aşırı perhiz yoktur. Az yemek makbul, tamam. Ama aşırı perhiz yoktur. Çünkü Nakşibendilik nefsi kırmakla işe başlayan bir tarikat değildir. Ruhu güçlendirmekle, hani geçen hafta demiştik.
Evet.
Vitamin takviyesi, gıda takviyesiyle vücudun direnç mekanizmasını, savunma mekanizmasını güçlendirirsek o beden zaten içindeki mikropları yener, vücuttan atar, kişi sağlığına kavuşur. Bunu öne alan bir tasavvufi eğitim esastır Nakşibendilik'te. Ve Nakşibendilik'te etvar-ı seba usulü yok değil, daha farklı bir usul vardır. Yani diğerlerinde nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülheme diye giden bir eğitim usulü vardı. Her mertebede farklı bir zikir yapılıyordu. Nefsi emmare'de la ilahe illallah, sonra Allah, hu, hak, hay, kayyum, kahhar diye 7 mertebede 7 farklı zikir yapılıyordu nefsani tarikatlarda. Nakşibendilik'te ise tabii ki istiğfarlar, salavatlar, kelime-i tevhidler vardır. Bunlar bütün tarikatlarda vardır. Ama zikrin ana kısmına gelindiğinde orada Nakşibendilik'te zikir sürekli lafzayı celaldir. İsme celaldir. Yani Allah zikridir. Allah zikrini 500 defa, 1000 defa, 2000 defa, 5000 defa ne kadar söylenmişse Allah ismini tekrarlayacak. Bunu da şöyle izah ediyorlar. Mesela diğer tarikatlarda hay, kayyum, kahhar, yani Allah'ın isimleri bunlar.
Evet.
Yani sıfatlar aynı zamanda. Hay demek diri demek. Kayyum her şeyi ayakta tutan, idare eden. Şimdi bunlar sıfattır. Allah'ın sıfatları sonsuzdur. Her ne kadar 99 esma dense bile, yani 99 isim veya sıfatı vardır dense bile bu bir yuvarlak rakamdır. Haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonsuzdur denir. Dolayısıyla sıfatları zikretmeye devam edersek sonu gelmez bunun. Zata ulaşamayız diyor Nakşibendiler. Biz doğrudan Allah zikir yapalım. Allah sıfat değildir. Zat ismidir. Sıfat ismi değildir. Zat ismidir Allah. Oradan Allah ismini zikrederken oradan bir manevi feyz gelir. Ve kişi daha hızlı bir şekilde yol alır diyor Nakşibendi kültüründe.
Bu etvar seba'da işte hak, hu, hay, kayyum bu zikirlerin olması bir derecelendirmeyle mi bir şekilde oluyor? Yani nefsi emmare'deki zikirle işte nefsi kamile'deki zikir veya nefsi raziye'deki zikrin farklı olması o derecelendirmeyle mi alakalı?
Kişinin o mertebede o zikir daha uygun olduğu tespit edilmiş sufiler tarafından. Bunu da 7 mertebede 7 farklı zikir yapmayı ilk defa İbrahim Zahidi Gilani isimli bir zatın ortaya koyduğu ifade edilir. Ondan önce farklı zikirler varmış ama 7 mertebede 7 farklı zikir yapma usulünü geliştiren kişi İbrahim Zahidi Gilani'dir denir. Hicri 700, miladi 1300'lü yıllardır vefatı. Ondan sonra bu özellikle Halvetiye'de ve birçok tarikatta bir usul olarak, yöntem olarak böyle benimsenmiş. Demek ki insanın o mertebede o zikre daha çok ihtiyacı var. Ama Nakşibendilik'te farklı mertebelerde farklı zikir değil. Tabii orada var ama önce Allah zikri başlanıyor. Yani letaif zikri diyorlar buna. Daha sonra nefyu isbat zikri başlıyor. Nefyu isbat la ilahe illallah zikri. Nefes tutarak sonra murakabeler diye üçüncü aşamaya geçiliyor. Bunları kısa kısa açıklayabiliriz şimdi.
İnşallah.
Şimdi Nakşibendilik'te efendim letaif zikri vardır. Letaif insan ruhunun iç içe geçmiş halkalar gibi boyutlarıdır, katmanlarıdır. İmam Rabbani'ye göre insan bedeni ve ruhu 10 latifeden oluşur. Hem bedeni hem ruhu 10 latifeden oluşur. Bu 10 latifeden 5 tanesi alemi emre aittir, 5 tanesi alemi halka aittir der İmam Rabbani. Bedenimiz alemi halka ait, yani bu dünyaya ait, bu kainata ait, maddi bir şey, yaratılmış alem. Beden içinde bir de nefs var, o da alemi halka ait, o da alemi halka ait. Sonra, yani bedenimiz 4 unsurdan oluşuyor, eskilerin tabiri 4 unsur, anaasırı erba, toprak, ateş, su, hava. Yani şu bedenimiz,
evet.
Bu 4 unsurdan oluşuyor. Nefs de buna kattığın zaman 5 etti. İşte bu 5 tanesi alemi halka ait. Diğer beş tanesi alemi emre ait. Yani insani ruh. İnsani ruh da kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa. Şimdi bu ne demek? İnsan bir bebek halinde, bebek olarak ana rahmine düştükten sonra o ana rahmindeki zigot büyümeye devam ediyor. Hatta bir süre sonra kıpırdamaya başlıyor. Yani canlılık var. İşte nefs o. Et parçası, et var. Nefs de var, büyüyor. Ama işte et, anasır, erba, dört unsur. Nefs de var, beş etti. Bunlar halk aleminden. Hadis-i şerife göre 40 günün sonunda, ana rahminde 40 günün sonunda veya üçüncü 40 günün sonunda, yani 120 günün sonunda melek ruhlar aleminden insani ruhu, o bedenin ruhunu alır getirir, o bebeğe verir diyor. Yani 40 günün sonunda veya diğer rivayete göre 3. 40 günün sonunda, 120 günün sonunda. Ondan önce beden vardı, yani mudga, et vardı, nefs vardı, büyüyordu, hareket ediyor, kıpırdıyordu. Alemi halktan, alemi emirden, ruhlar aleminden insani ruhu geldi. 120 gün sonunda o da eklendi, onun üzerine giydirildi. Ondan sonra dünyaya geliyoruz. İşte o alemi emirden gelen ruhumuz beş katmanlı. Beş katmanlı. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Kalp deyince şu bizim kalbimiz akla gelmesin. Bu kalp vücuda kan pompalayan bir pompa. Tasavvuftaki kalp insan ruhunun boyutlarından bir boyut. Manevi bir cevher. Maddi değil, manevi bir cevher. İşte Nakşibendilikte eğitime başlarken nefsten başlanmıyor. Ruhtan, dedik ya ruhani tarikat. Ruhtan başlanıyor. Ruhun en dış halkası neydi? Kalp.
Kalp.
Sonra içinde ruh, sonra içinde sır, hafi, ahfa. Diğer tarikatlar nefsi emmareden başlıyor. Bakın, nefsten başlıyor terbiyeye. Nakşibendilik ruhun birinci boyutu olan kalp boyutundan başlıyor. Anladınız mı?
Evet.
Ruhani tarikat olma sebebi bu. İşte yeni Nakşibendiliğe bağlanan bir müride efendim kalp boyutuna Allah diye zikretmesi tavsiye edilir. Tabi salavatlar, istiğfarlar, efendim kelime-i tevhidler, tefekkürü mevt, ölümü düşünme vesaire vardır. Bunlar zikrin başlangıç kısımlarıdır. Zikrin ana bölümüne geldiğinde Allah zikrini artık kaç defa söylenmişse her gün tekrar edecek. Ha, dedik ki bu kalp ruhun bir boyutu. Ama insanın kalp dediğimiz etten organıyla da mekansal olarak bir ilişkisi olduğu varsayılır. Onun için insan göğsünün sol tarafında bir bölgeye yoğunlaşarak Allah zikrini hafif bir sesle veya sessiz olarak bir süre icra eder. O bölgede, yani ruhun kalp boyutunda, kalp bölgesinde manevi bir haz, zikrin tesirini hissettiği zaman bu sefer ruhun ruh boyutuna, yani göğsün sağ tarafına, sağ memenin altına yoğunlaşarak zikre devam edecek. O bölgede de, yani ruh boyutunda da, ruh latifesinde de zikrin tesirini hissedince sır, o da sol memenin biraz yukarısında. Sonra hafi, sağ memenin biraz yukarısında. Ahfa, göğsün ortasında. Beş etti. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Bunların yerlerini sufiler kendi ruhi tecrübeleriyle tespit etmişler. Yani aslında ruh dediğimiz şey insanın parmağında da vardır. Ayağında da vardır. Başında da vardır. Ruh böyle maddi bir şey değil. Elle tutulan, gözle görülen bir şey olmadığı için. Ama tasavvuf ehli yüzyıllarca işte bu zikirle, ruhu terbiyeyle, işte ruhu tasfiyeyle, nefsi terbiyeyle meşgul oldukları için kendi tecrübeleriyle demişler ki insan şöyle işte şu bölgeye yoğunlaşarak zikrederse daha konsantre olarak daha yoğun bir zikir yapar. İşte zikri kalp zikre alışır, ruh zikre alışır, sır zikre alışır. Efendim bu şekilde bir letaif zikri usulü gelişmiştir.
Hocam peki etvar sebayla yani nefsin yedi mertebesini eğiterek devam eden tarikatlarda bu letaifler, yani bu kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, yani bunlar o zaman çalışmıyor mu veya bunlar da hani o tekrar dönüş bunlara mı oluyor, onu merak ettik.
Şimdi
ama
onların yöntemi farklı.
Evet.
Yani birisi trenle gider Ankara'ya, birisi otobüsle gider. Biraz yolları, yöntemleri farklı olabilir. Hedef neticede aynıdır. Yani güzel ahlaklı, Cenab-ı Hakk'ı zikreden, unutmayan bir insan modeli oluşturmak. Ama eğer etvar-ı seb'a usulüyle gidiliyorsa, oralarda kalp zikri olduğu söyleniyor. Diğer letaif onlarda uygulanmıyor. Bazı kadiri şeyhleri aynı zamanda bir nakşi şeyhe de intisap ederek iki usulü birleştirmişlerdir. Hem etvar-ı seba hem letaif murakabeler sistemini birleştirenler var ama bunlar nadirdir. Genellikle onların eğitim sistemi kalp zikri üzerinden gittiğini duyuyoruz.
Eyvallah.
Şimdi bu şekilde kalp, ruh, sır, hafi ve ahfa, bu beş tanesi insani ruhun beş boyutuydu, beş latifeydi. Bunlar zikre alıştırılınca o bölgeler arınmış oluyor, temizlenmiş oluyor, saflanmış oluyor. Tasfiye-i ruh bu demektir. Tasfiye, saflaştırmak. Ruh, ruhun saflaştırılması. Ruh saflaştırılınca miraca müsait hale geliyor. İnsanlar miracı der. İnsanın ruhu miracı der. Hani namaz müminin miracıdır diyor ya hadiste. Peygamberler hem beden hem ruh ile miracı der ama peygamber olmayan diğer insanlar ruh sadece ruhlarıyla miracı der deniyor. Ruhun boyutlarıyla yahut da yani kalp, ruh, sır, hafi, ahfadan birisiyle insanlar manevi miracını Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları aleminde bir seyahattir bu. Bu miracını yapar deniyor. O miraca müsait olabilmesi için ruhun veya ruhun boyutları olan letaifin o manevi miraca müsait olabilmesi için önce saflaşması gerekiyor. İşte zikir onu saflaştırıyor. Yine ruhun içerisinde bir kısım dünyevi taallukat, bağlantılar varsa onların temizlenmesi için zikirle arınıyor. Fani oluyor. Kitaplar diyor ki letaifin fena mertebesine ulaşması, yani fani olması. Yani bir yerde fena mertebesine ulaşıyor, bir yerde şeffaflaşıyor, miraca müsait oluyor. Aynı zamanda nefsi yenebilecek güç kazanıyor. Çünkü insan içinde nefs ve ruh kavgası olduğu kabul edilir. Nefsi yenebilecek bir güce sahip oluyor. İşte bu beş latifeden sonra, bunlar zikre alıştıktan sonra nereye geçiyorlar? Nakşiler nefse geçiyor. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfadan sonra nefse geçiyor. Nefs de insan iki kaşın arasında olduğu kabul edilir. Aslında nefs de ruh gibi elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Belli bir noktada olduğunu söylemek mümkün değil. Ama sufiler kendi ruhi tecrübeleriyle efendim zikrederken, Allah zikrini verirken iki kaşı arasına yoğunlaşılırsa orası bir yerde ruh evinin penceresi gibi. Pencere gibi düşünebiliriz. Yani ruh bir ev kocamandır. Bir sürü geniş bir evdir ama penceresi bellidir. Veya diğer letaif için de aynı şey geçerli. Yani şöyle düşünün. Bir ev var. İçinde efendim zararlı şeyler var. Hani çöp evler çıkıyor bazen.
Evet.
Çöplerini atamıyorlar ya.
Evet.
Hastalar. Efendim psikolojik hastalar var. Şimdi geliyor kamyon temizliyor sonra. Şöyle düşünün. Bir çöp ev. Bu evin içindeki çöplerin yakılması lazım ki ev temizlensin. Pencereden içeriye bir molotof kokteyli atarsınız. İçerideki o molotof kokteyli bomba yahut da işte ateş yahut da o çöpleri yakar. İçerideki kirler, çöpler temizlenmiş olur. İşte pencereden evin içine o ateşi atmak kalbe, zikir ateşini atmak gibidir. Veya ruha, veya sırra, veya hafiye, veya ahfaya, veya nefse zikir ateşini pencereden atmak gibidir. İşte pencerede insan vücudundaki bazı noktalar. O noktadan içeriye atıyoruz. İşte iki köşenin arasında yoğunlaşarak zikri vuruyoruz. Oradan nefsin içindeki haset, kibir, riya, dünya sevgisi vesaire yanıp gitsin diye. Hedef bu. Ondan sonra bunu da başarırsa zikri külli, zikri sultani veya sultanın ezkar dedikleri bütün bedenin, bütün vücudun zikre iştirak etmesi. Önce neydi? Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. Beş letaif. Sonra nefis. Nefs de zikre alıştıktan sonra Allah deyince başından ayağına kadar bütün vücudun, bütün hücrelerin adeta zikre iştirak etmesi.
Zikri külli.
Evet, zikre katılması esas. Bunu da başarırsa zikri külliyi ondan sonra nefyu isbat denen bir yönteme geçiriyor. Yani ilkokul bitti artık. İlkokul bitti. Ortaokula geçiyor. Veya ortaokul bitti. Liseye geçiyor diyelim. Böyle bir yeni bir zikir aşamasına geçecek. Nefyu ispat. Nefi la. İspat illa. La ilahe illallah. Ondan önce letaifte ne vardı? Allah zikri vardı.
Evet.
Nefyu ispata geçince la ilahe illallah zikrini nefesini tutarak icra edecek. Şimdi şunu da ifade edelim letaif konusunda hemen nefyu ispata geçmeden önce. Mazhar Canı Canan Hazretleri Nakşi Meşayihinden. Yine Şah Veliullah Dehlevi ve onun çizgisindeki bazı meşayih efendim demişlerdir ki insan vücudunda bazı yerlerin seyirmesi, hareket etmesi, hoplaması, zıplaması marifet değildir. Marifet ahlakın ilerlemesidir.
Eyvallah.
Bakın çok önemli şeyler söylüyorlar. Bunu Şeyh Efendiler söylüyor.
Evet.
Yani insan efendim kalbi hoplamış, ruhu seyirmiş. Bunlar tabii bir yöntemdir, usuldür ama bunlar hedef değildir. Kişinin ahlakının yükselmesi lazım. Yani eğer sabrı, şükrü, kanaati, zühdü, takvası ilerlemiyorsa efendim benim kalbim şöyle zıplıyor, ruhum böyle hopluyor. Bunlar demek ki taklidi olarak, suni olarak, yapmacık olarak oluyor demektir. Bunlara aldanmamak gerekiyor. Eyvallah, yöntemdir, yoldur, bir usuldür ama her şeyin hakikisini bulmak. Onun için hakiki olmazsa buna seyri hayali diyorlar. Seyri sülük var ya, seyri sülük, tasavvuf eğitimi, bir de seyri hayalisi varmış. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri öyle diyormuş. Seyri hayali, yani hayalinde seyri sülük yaptığını, manen ilerlediğini zannediyor mürit ama gerçekte ilerlemiyor. Bu çok tehlikeli bir şey bakın.
Allah Allah.
Çok tehlikeli bir şey. Onun için Musa Efendi Hazretleri'nin bir eserinde der ki adama soruyorum hangi derstesiniz? Murakabeyi muhabbette diyor. Bakıyorum adamda muhabbetten eser yok diyor. Şimdi ne oldu? Demek ki hayali olarak hak etmeden geçirilmiş. Öyle söyleyeyim. Hani okulda çocuk hak ederek işte 100 üzerinden 80, 90, 70 alarak geçer. 40 almışsa kalması lazım. 50'nin altında puan almışsa kalması lazım. 40 aldığı, 30 aldığı halde onu biz 50, 55, 60 yaparsak puanını, sınıfı geçmeyi hak etmediği halde geçirirsek, işte hak etmeden geçtiği için hakiki manada o dersi öğrenemedi, o ilmi öğrenemedi ama sınıf geçti. İşte tasavvufta da, tasavvufi eğitimde de bazen böyle arızalar olduğunu duyuyoruz. Hak etmediği halde bir üst mertebeye geçiriliyor. Ve daha da kötüsü ne oluyor biliyor musunuz? Ben falanca mertebeye geldim. Halbuki hakiki manada gelmedi. Bir de ego başlıyor ondan sonra. Ben falanca mertebeye geldim diyor. Sen suni olarak geldin. Hakiki olarak gelmedin.
Hayali.
Hayali olarak geldin. Yani hem tevazu sahibi olsa, ya biz bu işe layık değiliz ama işte buraya geldin diyorlar ama hakikaten biz gerçekte gelmedik dese hadi bir derece kurtarır. Bir de zaten ben falanca mertebeye geldim diyorsa hapı yuttuk. Yani bir de ego başlıyor ondan sonra, nefsaniyet başlıyor. Onun için çok tehlikeli işler bunlar. Çok hassas erbabıyla bu işlerin yürütülmesi lazım. Uzmanıyla manevi anlamda efendim bu işlerin hassas götürülmesi gerektiği anlaşılıyor.
Bu kavramı İsmail Hakkı Bursevi mi kullandı demiştim?
Seyri hayali, seyri İsmail hayali. Hakkı Bursevi'nin ifadesidir. Ruhul Beyan müellifi, Celveti Şeyhi. Efendim şimdi letaiften sonra nefyu ispat dersleri başlıyor. Nefyu ispat nefesi tutarak içinden la ilahe illallah zikrini söylemek. Nefi la, ispat illa. Dille söylemeyecek. Letaif zikrinde kendi duyacağı kadar hafif bir sesle veya sessiz olarak Allah zikrini icra edebiliyordu. Burada nefi ispata gelince artık dil damağa yapıştırılır. Dudaklar tamamen kapalı. Efendim, içinden sessizce, tamamen sessiz La ilahe illallah zikrini söyleyecek. Hatta Nakşi usulünde nefes de almayacak. Letaif de nefes alıyordu. İster içinden söylesin, ister sesli söylesin.
Evet.
Yani ağız kapalı bile olsa letaif zikrinde burnundan nefes alarak, normal bir şekilde nefesini alarak Allah zikrini icra ediyor idi letaifte. Nefyu ispatta artık burnundan da nefes almayacak. Ağız kapalı, burnundan da nefes almayacak. Kaç defa söyleyebilse, bir defa la ilahe illallah dedi. İki içinden, üç, beş, on, nefesi daraldı. Nefesini bırakacak, tazeleyecek nefesini. Gene nefesini tutacak içinde, gene tekrar başlayacak içinden la ilahe illallah zikrine devam edecek. Eyvallah. Kaç defa söyleyebilirse. Fakat kitaplarımız der ki nefesini bırakırken mesela 8'de, 10'da, 12'de bırakmasın. İçine söylüyor, 10 defa söyledi, 12 defa söyledi. Tek rakamda bıraksın. Yani 9'da nefesini sal veya 11'de veya 13, 15 gibi. Çünkü innallâhe vitrun yuhibbul vitre. Allah tektir, teki sever diye bir hadis var.
Evet.
Dolayısıyla Nakşi eğitim usulünde nefyu ispat derslerine gelince sayıyı dikkat edecek. Vukufu adedi budur işte. Vukufi adedi. Yani la ilahe illallah zikrini içinden yapacak. Onun manasına tefekkür yoğunlaşacak. Manasını tefekkür edecek. Ama bir taraftan da kaç defa saydığını bilecek.
Fazla veya eksik sayarsa ne olur?
Hayır, fazla veya eksik olması önemli değil de iki, yani çift rakamda bırakmayacak nefesini.
Anladım.
Yani 10 defa söyledin la ilahe illallah diye 10 defa söyledin, bırakma diyor. Bir daha söyle, 11 olsun veya 9 olsun, tek rakamlı sayıda nefes daralıyor ya, bırak nefesini, tekrar nefesini tutar. Nefesi bırakırken de ilahi ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım benim maksadım sensin, senin rızanı talep ediyorum anlamında Arapça bir dua nefesi bırakırken söylenir. Sonra bir daha nefes alır, bir daha nefesi tutar, içinden yine la ilahe illallah zikrine devam edecek. 3, 5, 10 bırakırken yine tek rakamda bırakacak. Vukufi adedi dedektir, adede sayıya vakıf olmak, bilerek devam etmek zikre. Bunu da hakkıyla başardıktan sonra murakabeler dersi başlıyor. Yani lisede bitti, artık üniversite başlıyor. Murakabeler. Murakabeler, Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ayetleri ve bir kısım kavramları derin derin tefekkür etmektir. Birincisi, murakabe-i ehadiyet. Kur'an-ı Kerim'deki, estağfirullah, kul huvallahu ehad diye başlayan İhlas suresini tefekkür edecek, düşünecek. İşine giderken, gelirken, tarlasında, bahçesinde, dükkanında bu ayetin, bu surenin, İhlas suresini derin derin tefekkür edecek manasını. Yani kul huvallahu ehad de ki Allah birdir. Allah birse, Rabbim birse kalpte başka ilah olmayacak. Yani mal sevgisi bazen kalpte put olur. Makam sevgisi kalpte bir ilah olur. Çünkü ayet öyle söylüyor. Estağfurullah. Eferâeyte menittehaze ilâhehu hevâhu. Nefsinin isteklerini, heva ve hevesini ilah edinen kişiyi gördün mü? Demek ki insan hiç farkında olmaz ama parayı, pulu, makamı, mevkiyi, evi, arabayı kendine ilah edinebilir. Nefsi bunları istiyordur. Allah'tan çok seviyorsak parayı, haşa, para bizim artık putumuz olmuştur. Makam mevkiyi Allah'tan çok seviyorsak makam mevki bizim putumuz olmuştur, ilahımız olmuştur, Allah muhafaza. Onun için kalpten batıl ilahları atmak. La ilahe illallah derken kalpten, nefisten, içimizden batıl putları atmak, sadece Allah kalması ilah olarak. İşte kul huvallahu ehad de ki Allah birdir. Yani bunun bu şekilde veya daha deruni manalarını hissetmek. Allahü Samet. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ona denk hiçbir şey yoktur. Bunu tefekkür edecek. Ne kadar? Aylarca, yıllarca. Bu tefekkürle içindeki batıl putlar yıkılacak. Allah'a hakiki bir kol olma yolunda ilerleyecek. Bunu başarırsa ikinci murakabeye geçiyor. Yani üniversite 4 yıllık üniversite düşünün. Birinci sınıf bitti. İkinci sınıfa geçiyor. İkinci murakabeye geçiyor. İkinci murakabe murakabe-i maiyyet. Murakabe-i maiyyet Kur'an-ı Kerim'deki estağfurullah. Ve huve me'aküm eyneme küntüm. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ayetini derin derin tefekkür etmektir. Yani ben nereye gidersem gideyim, nerede bulunursam bulunayım, Cenab-ı Hak benimle her zaman beraber beni görüyor. Benim yaptığım iyi şeylerden mutlu oluyor. Kulum bana bak ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor diye. Bu şekilde hep onunla beraber olduğumuzu düşünmek. Şimdi Cenab-ı Hak bizimle her zaman beraberse, bunu biz dille söylüyoruz ama kalbe yerleşirse, işte bu ayeti tefekkür ede ede, o maiyet, o beraberlik şuuru yerleşirse insanın içine, o kişi günah işleyebilir mi? Her zaman Rabbim benimle beraber der.
İşleyemez.
Günah işleyemez. Dedikodu yapamaz. Hırsızlık yapamaz. Huysuzluk yapamaz. Zaten İslam hedefi bu değil mi?
Evet.
Yani bizi günahtan uzak tutmak. Daima Rabbimizle beraber olduğumuzu düşünmek. Ve günahlardan mümkün mertebe uzak kalmak. İkinci murakabe bu.
Maiyet.
Murakabeyi maiyetten sonra murakabeyi akrabiyete geçiliyor. Üçüncü murakabe. Üçüncü aşama murakabeyi akrabiyet. Oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bir insan birinci murakabeden yani murakabeyi ahadiyetten ikinci murakabeye, murakabeyi maiyete nasıl geçer? Bunun ölçüsü nedir? Kriteri nedir? Hani okulda 100 üzerinden 50 alan geçen, evet. 49 alan kalır. Eskiden böyle bir sistem vardı. Şimdi çan eğrisi falan filan çıktı değişti ama yani teorik olarak barajı aşan geçer. Barajın altında kalan sınıfta kalır. Peki murakabeyi ehadiyetten murakabeyi maiyete geçmenin barajı nedir? Baraj puan nedir? Eski Nakşi Müceddidi meşayihının eserlerinde der ki bir insan kalben Allah'a yönelecek. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını tefekkür edecek. Teveccüh. Allah'a teveccüh edecek. Ve yaklaşık 2 saat boyunca aklına hiç dünyevi bir şey gelmeksizin Allah'a olan teveccühü devam edebiliyor ise bu kişi birinci murakabeden ikinci murakabeye geçer diyorlar.
2 saat boyunca.
Evet yaklaşık 2 saat. Yani eski şeylerde Nakşi Müceddidi Hindistan'da yazılmış Nakşi Müceddidi meşayihının eserlerinde Çehar Gari diyor. Gari 26 dakikadır. Yarım saate yakın. Evet. Çehar Gari 4x26. Yani 2 saate yakın. Efendim 1 saat 50 dakika falan mı oluyor?
Evet.
Bu kadar süre boyunca kalben Allah'a yönelecek ve aklıma ya şunu alacaktım, bunu satacaktım, bunu yiyecektim, bunu içecektim gibi dünyevi bir şey gelmeksizin yaklaşık 2 saate yakın durabiliyor ise birinci murakabeden ikinci murakabeye geçer diyor kitaplar. İşte kriter. Ha bunu uygulayan var mı bilmiyorum. Ama eyvallah. Kitaplar böyle yazıyor. Ondan sonra İkinci murakabe dedi ki murakabe maiyet. Cenab-ı Hak'la beraber olduğunu düşünecek. Üçüncü murakabe murakabeyi akrabiyet. Murakabeyi akrabiyet Kur'an-ı Kerim'deki estağfurullah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ayetini derin derin tefekkür edecek. Biz insana şah damarından daha yakınız. Şimdi ikinci murakabe maiyetti. Cenab-ı Hak bizimle beraber yaptıklarımızı görüyor, sözlerimizi işitiyor. O zaman ben dilimi tutayım, kötü bir şey söylemeyeyim, elimle, ayağımla yanlış şeyler yapmayayım diye insan o duygu gelişiyor belki. Murakabeyi akrabiyette ise, üçüncü murakabede, biz insana şah damarından daha yakınız. Yani içinden geçenleri de biliyor Cenab-ı Hak. Kulunun yaptıklarını görmekle kalmıyor. İçinden, aklından, kalbinden geçenleri de biliyor. Rabbim benim gönlümden geçenleri dahi biliyor. O halde ben günah olan bir şeyi aklımdan bile geçirmeyeyim. Yani yapmak şöyle dursun.
Aklımdan bile geçirmeyeyim.
Bu daha ileri bir aşama. Bu Amine Resulü vardır Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Bakara Suresi son şeyleri ayettir. Onun yukarısında bir ayet var. Cenab-ı Hak İster siz açıklayın, ister açıklamayın. Kalbi içinize tutun. Cenab-ı Hak sizin niyetlerinizi de bilir. Ve yuhasibkum bihilleh, o sebeple Allah-u Teala sizi hesaba çeker, çekecektir diye bir ayet geldi. Cenab-ı Hak yapmasanız bile, aklınızdan geçen günahlardan bile sizi hesaba çeker. Allah onu bilir ve hesaba çeker diye ayet gelince sahabe çok korktu. Ya Resulallah dediler, biz elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla günah işlememeye çalışıyoruz, tamam. Ama kalbimize de hakim olamayız ki. Aklımıza da hakim olamayız ki. Yani insanın, şeytan aklına bazen günah getirir. Yapmıyoruz ama aklımıza da sahip olamayız ki. Halbuki ayet geldi. Cenab-ı Hak ister yapın ister yapmayın, aklınızdan geçenleri de Cenab-ı Hak bilir ve hesaba çekecektir diye ayet geldi. Eyvah dediler. Çok kötü hapı yuttuk. Ondan sonra aşağıdaki ayet geldi. Amin Resul'deki. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Cenab-ı Hak insanın gücünün yettiğinden fazlasından mükellef tutmaz. Çünkü sahabe dedi ya, bizim aklımızdan geçenleri engellemeye gücümüz yetmiyor dedi. O ayet gelince sahabe rahatladı. İşte bu murakabi akrabiyette derviş, Cenab-ı Hak benim içimden geçenleri bile biliyor. Günah olan bir şeyi yapmak şöyle dursun, aklımdan bile geçirmemeye çalışayım diye bir gayret içinde olacak. Üçüncü murakabe.
Çünkü oraya o murakabeye geldiyse artık bu şeylere de gücünün yetmesi gerekiyor mantığıyla.
Yani yettiği kadar. Yettiği kadar. Eyvallah. Çünkü sahabe bile gücümüz yetmiyor diyor.
Eyvallah.
Yani olabildiği kadar günah olan bir şeyi aklından bile geçirmemeye çalışacak. Dördüncü murakabe, murakabe-i muhabbet. Murakabe-i muhabbet, Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah, yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ayetini derin derin tefekkür etmek. Şimdi bu önemli bir şey. Rabbim beni seviyor, ben de onu seviyorum diye düşünmesi lazım kişinin. Hasan Kamil Yılmaz hocamız yıllar önce tasavvuftan fakültede imtihan yapmış. Ben de o zaman asistanıyım. Baktım hoca kağıt okuyor, bir sürü kağıt. Vermezdi. Ama istedim, hocam dedim, çok kağıdınız var, İsterseniz biraz yardım edeyim size okumada. İstiyorsan vereyim dedi. Bir miktar kağıt verdi bana da. Ben de okuyorum, not veriyorum öğrencilere. İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf imtihanı, vize veya final. Öğrencim birisi cevapları yazmış. En sona not düşmüş. Not 2. Hocam, Allah sizden razı olsun. Ben yıllarca Kur'an kursu okudum, İmam Hatip okudum, İlahiyat Fakültesi okudum. İlahiyat Fakültesi son sınıfa yaklaştım. Fakat Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini hiç duymamıştım. İlk defa sizin dersinizde duydum. Teşekkür ederim. Not bu.
Eyvallah.
Duyamaz. Bu bizim kuru ve ezberci eğitim sisteminde şu sureleri ezberle, Bedir Savaşı'nın tarihini ezberle, Uhud Savaşı'nın tarihini ezberle, Hendek Savaşı'ndaki hendeğin uzunluğu kaç santimdi ezberle gibi böyle ezberci bir eğitim sistemi olduğu için Allah sevgisini, peygamber sevgisini duyamayabilir. Ayet var. Yuhibbuhum ve yuhibbuna. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Müminlerin Allah'a sevgi daha şiddetlidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bunlar örnekleri var. Ama maalesef bizim ezberci ve kuru bilgi yığmaya yönelik bu eğitim tarzımızda çocuk bunları fazla duyamıyor. O öğrenci haklı o notunda. İşte ilk defa tasavvuf dersinde duydum diyor. Tasavvuf dersleri buna müsait nispeten. İşte bu murakabede kişi Rabbim beni seviyor diyecek. Ben de onu seviyorum. Bunu aylarca, yıllarca düşünecek ve içindeki Allah sevgisi gelişecek. Çünkü ufaktan daha 6-7 yaşındayken evde annesi oğlum şunu yapma Allah yakar diye büyütmüş. Efendim medreseye ve Kur'an kursuna gitmiş, bir şeyler ezberlemiş ama Allah sevgisini duymamış. İmam Hatip'e, ilahiyata gelmiş, işte Bedir Savaşı'nın tarihini ezberlemiş. Uhud Savaşı'nda kaç tane at vardı, kaç tane deve vardı ezberlemiş. Ama Allah sevgisini, peygamber sevgisini duymamış. Genç çocukluğunda da yakar diye duymuştu. Yani seven değil de yakan bir tanrı imajı bilinçaltına yerleşmiş. O kişi murakabi muhabbete geldiği zaman, ha Rabbim beni seviyormuş. Çünkü rahmetim gazabımdan çoktur diye hadis var. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti gazabından çoktur. Evet. Kullarını sever. O ayeti düşüne düşüne o çocukluğundan itibaren bilinç altındaki o yanlış tanrı imajı, gazabı çok yakan tanrı imajı düzelmeye başlıyor. Ondan sonra Rabbini sevdiği zaman ibadetlerin kıvamı artıyor. İbadetlerde ihlası artıyor. Yani onun için o çok önemli bir şey. Eyvallah. Yani bugün fakültede de bakıyorum ben. Yeni nesil maalesef ilahi dinlemiyor. Akif kardeşim, ilahi dinlemiyorlar. Bir ilahiden birkaç cümle söylüyorum. Öyle talebe boş boş bakıyor bana. Hiç duymadınız mı? Duymadık diyor. Dinlemiyor musunuz ilahi diyorum. Pek dinlemiyoruz diyorlar. Mevlid'den bir şey söylüyorum. Haberleri yok.
Yazık ki.
Yani kuru bilgi yığılıyor ama gönül dünyalarının zenginleştirilmesi lazım. Hepimizin buna ihtiyacı var. İşte evet. Murakabi muhabbet bu konuda çok faydalı. Ondan sonra murakabi muhabbetten sonra belki hani üniversite bitince eğitim bitiyor mu? Beşikten mezara kadar eğitim devam ediyor. Bunun gibi murakabi muhabbetten sonra da kişi bütün Kur'an'ı tefekkürle okumaya çalışacak. Fena beka mertebelerinde yükselmeye çalışacak. Ahlakını güzelleştirmeye çalışacak. İlerlemenin Allah'a yaklaşmanın sonu yoktur. Ama zahiren belli bir aşamaya gelmiş diye kabul ediliyor. O şekilde.
Eyvallah. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Benim de bu iki haftadır nefsani ve ruhani tarikatlar konusunu işleyince Necmettin Kübra'nın bir sözü aklıma geldi. Bununla inşallah bitirelim programımızı. Necmettin Kübra Hazretleri malum Kübrevi tarikatı piri. O diyor ki bir eserinde Etturgu ilallah bi adede enfasil halayık. Yani Allah'a giden yollar mahlukatların, yaratılmışların nefesleri adedincedir. Yani her yoldan Allah'a gidilebilir. Farklı farklı yollar da olsa sonuçta ulaşılacak merci tektir diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Dervişin Günlüğü programına sorularınızı ulaştırmak için dervisingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Necdet Tosun ve bendeniz Muhammed Akif Koç ile Dervişin Günlüğü programına bugün de sonuna geldik. Selametle kalınız efendim.